Hepinize hoş geldiniz ruhsal arayışımıza. İsterseniz ön tarafta yerler var. Arkaya sığınmanız, sıkışmanız lazım değil. Ama nasıl rahat ederseniz. 80'lerde ve 90'larda Almanya'da ilginç bir şey oldu. Biliyorsunuz ben çocukluğumu orada geçirdim. Türk sayısı o kadar çok olduğu için Türk Cumhuriyeti birçok ilk okul öğretmenleri, ortaokul lise öğretmenlerini Almanya'ya götürdü. Almanya'ya gönderdi ve orada Türk okulları açıldı. Ve ben o zamanlar öğleden evvel Türk Alman okuluna gidiyordum ve öğleden sonra Türk okuluna gidiyordum. Ve Türk okulumuzda çok tatlı bir hocamız vardı. Orta yaşlarında, çok nazik. Ara sıra cetvelle tırnaklarımız temiz olmayınca vuruyordu ama o hariç nazik birisiydi. eski kafa. Bize bir gün bir öğüt anlattı. Bir hikaye anlattı. Din dersiydi. Dedi ki bir zamanlar İstanbul'a bir papaz gelmiş. Ve demiş ki ben tartışmak istiyorum. Bir imam gelsin karşıma. Ve böyle bir köyden, kasabadan bir imam gelmiş ve ortada buluşmuşlar. Alanda birbirlerine soru sormuşlar. Dini sorular, felsefi sorular. Kaç tane yıldız var? Dünyanın ortası neresi gibi ama bazı böyle Hristiyanlar neye inanıyor, Müslümanlar neye inanıyor. Ve en sonunda imam şöyle bir soru sormuş. Demiş ki bizim inancımıza göre cennet kapısının üstünde ne yazar? Ve papaz şimdi düşünmüş. En sonunda cevabı bildiği için söyleme mecburiyetinde kalmış ve kelime-i şehadeti getirmiş. Ve imam da böyle demiş ki, aa bak herkes duydunuz, gördünüz, tanık oldunuz, papaz Müslüman oldu. Bunu kendi cemaatimize dahil edelim. Bunu duyduğumda çok ilginç bir öykü geldi bana. Çünkü sadece sözle gerçekten böyle bir şey oluyor mu? Ve bugün yeni bir serimize başlayacağız. Bugün havarilerin işleri, elçilerin işlerine bakacağız. Ve aslında antik Türkiye'nin haritasına geçen bir tarih. Ve bugünkü metinde nasıl iman edilir veya iman etmek ne demektir? Sadece birkaç sözler tekrar ederek mi iman ediyorlar? Yoksa nasıl oluyor bu iş? Bu nasıl bir yaklaşım? Ve size bir arka plan vermek için tarihsel arka plan. Havariler kitabı aşağı yukarı milattan sonra 60-62 yıllarında yazıldı. Ve İsa Mesih'in biliyorsunuz doğuşu geçti. Ondan sonra 30 yıl aşağı yukarı yaşadı. Ondan sonra çarmıha gerildi, dirildi ve ondan sonra yükseldi ve Kutsal Ruh'u gönderdi. Yani buradaki bölüm aslında o ruhun inişin hemen arkasındaki bölüm. Ve yaza kadar bu Havariler kitabını ele alacağız. Havariler kitabı yani 33 yıllarında başlıyor. 66 yıla kadar yani bize bir tarih veriyor aslında. Ve ilk kilisenin tarihi. Ve ne yaptılar, ne ettiler, inançlarını nasıl yaşadılar ve sadece ilk kilisenin tarihi değil aslında Hristiyanlığın, İseviliğin yayılmasının da tarihi. Yani Kudüs'ten, İsrail'den başlayarak bugünkü Türkiye topraklarına kadar hatta İtalya'ya kadar yayılmasını gösteriyor bize. Ve ilginç olan bir şey savaşsız yayılmış olmasıdır. Zorunluluksuz, baskısız. Bilakis yayan imanlılar şiddet altına geldiler, zulüm gördüler, öldürüldüler, idam edildiler. Ama buna rağmen bu inanç o kadar çekiciydi ki birçok insan hiçbir avantajları olmadan bu inanca mensup oldular. Ve kitabı biraz anlamak isterseniz yapısını, edebi kitaplarda bazen böyle bir özellik var. Elçilerin birinci bölümünde 8. ayette aslında kitabın bütün yapısını bize söylüyor. Şöyle diyor 8. ayette diyor ki Kutsal Ruh üzerinize inince güç alacaksınız. İsa Mesih öğrencilerine konuşuyor burada daha göğe alınmadan. Kudüs'te Yahudiye'ye ve Samiriye'den dünyanın dört bucağına benim tanıklıklarım olacaksınız. Ve Havariler kitabı İsa'nın müjdesinin Kudüs'ten Yahudi bölgesine, Samariye bölgesinden dört dünyanın dört bir yanından yayılmasını açıklıyor. Ve bölümler de öyle. Yani Havariler kitabının yapısı da buna benziyor. Peki bugün Aziz Petrus'un ilk vaazına bakacağız. Yani ilk İsa'dan sonra verilmiş olan vaaza bakacağız. Ve sorumuz şu, nasıl yani iman etmek nasıl bir şey? Çünkü bir anda dinleyiciler diyor, ne yapmalıyız? Cevabımız ne olmalı? Nasıl tepki vermeliyiz? Ve yani iman etmek ne anlama geliyor? Ve bütün metni verdim ama ağırlıkla 36. metinden, 36. ayetten 39. ayete kadar sizden bakmak istiyorum. Ve size 4 tane başlık verdim. Bunları kronolojik olarak anlamanız lazım değil ama içerik olarak anlayabilirsiniz. Kronolojik olarak bazen Rab farklı şekillerde hareket ediyor. Ama ilk olarak zihinsel bir içerik var. Sonra lütuf içeriği var. Yüreğimize bir şeyler oluyor ve yaşamımız değişiyor. 4 tane farklı içerikten bahsediyor metin. Hazırsanız birinci içerikle başlayabiliriz. Zihinle. Birinci içeriğimiz, birinci adımımız zihin veya akıl. 36. ayete bakarsanız şöyle diyor. Bu nedenle bütün İsrail evi kesinlikle bilsin ki, bilsin yani akılla, bilsin ki sizin çarmıha gerdiğiniz bu İsa'yı Allah hem Rab hem de Mesih yaptı. Yani ilk adım, özet bir tez öne sürüyor, bir ifadede bulunuyor. Yani Petrus'un buradaki vaazın özü aslında ne olmuş? Tarihte ne olmuş? Ve bunu zihinsel bir şekilde açıklıyor. Çok akıllı bir şekilde açıklıyor Petrus. Ve hatırlamamız gerekir aslında Petrus burada Yahudilere konuşuyor. Yani bizim gibilere değil aslında daha Yahudilere. Yani tüm dünyadan Kudüs'e akın etmiş ve bir araya gelmiş Yahudilere. Çünkü neden böyleydi? Günü bu yani vaazın veriliş günü kutsal bayram dönemine düşen bir bölümdü. Pentekost günü yani hasat günü olarak geçiyordu ve yıl geçtiğinde birkaç tane bayram dönemleri vardı ve sadece İsrail'de değil bütün dünyadaki Yahudi olan insanlar Kudüs'e akın ediyordu. Kudüs'te bu bayramı kutlamak için bir araya geliyorlardı. Bunların neleriydi? Birisi Fısıh bayramıydı. Yani İsa'nın çarmıha gerilmiş dönemi aslında fısıh dönemiydi. Pentekost yani hasat bayramıydı. Bir de çardakların bayramıydı. 3 tane bayram kutlanıyordu. Ve bunların hepsi Tevrat'ta köklenmiş bayramlardı. Yani fısıh bayramı Mısır'dan çıkış 16'da neyi kutluyordu? Yani İsrail halkı Mısır'daki kölelikten kurtulmuşluğunu kutluyordu. Pentekost bayramı neyi kutluyordu? Leviler 23'te yani 10. emirin Sina Dağı'ndan insanlara verilmiş olduğunu çünkü o güne denk geliyor. Yani Fısıh Bayramı'ndan 40-50 gün sonra Sina Dağı'nda Musa 10 emirleri karşılıyor. Ve o en son olarak Çardak bayram dönemi yasanın tekrarı 16'dan hasat ve hasatı kutluyor ama sadece onu değil. İsrail halkı çölde yürürken 40 yıl boyunca suyla, yemekle, kıyafetle yani Allah onları beslediğini ve dayandıklarını kutluyor. Ve şimdi Petrus burada ayağa kalkarken aslında şunu hatırlıyor. Bütün bunları hatırlıyor. Yani Petrus şurada, burada ve bütün bunları hatırlıyor. Bütün bu olanları hatırlıyor. Ve bir şey anlıyor. Diyor ki ya bunların hepsi Mesih'e doğru verilmiş, gerçekleşmiş gerçekler. Neyi hatırlıyor? Fısıh bayramı nasıldı? 50 gün önce kutladıkları fısıh bayramında bir kurban kesiyorlardı. Çünkü Mısır'dan çıkmadan evvel Tanrı diyor ki evet ben Mısırlıları yargılayacağım ama sadece onlar günahkar değil, sadece onlar kötü değil, sadece onların problemleri yok. Ben yargı meleğimi gönderirsem sizler de öleceksiniz. Ve sizin ölmemeniz için bir kurban kesin ve o kurbanı yiyin ve kurbanın kanını dış kapınıza sürün. Ve Petrus burada bunu hatırlıyor diyor ki kurban kuzusu ama İsa kendisini kurban kuzusu olarak ifade etmedi mi? Sonra Pentekost'u hatırlıyor. 10 emirin verilmişi olduğunu hatırlıyor Sina Dağı'nda. Ama Musa ölmeden evvel diyor ki sizin yüreğiniz henüz taş. O yasa hiçbir şey ifade etmiyor. Çünkü siz tutmak istemiyorsunuz. Ama vaat ediyor bir gün gelecek Tanrı o sizin taş yüreğinizi alıp et yüreği, yumuşak bir yürek verecek size. Ve bu İsa'da gerçekleşiyor. Ve Petrus bunu anlıyor. Çağdaklar bayramını kutluyorlar ve neyi hatırlıyor? Ya kayadan su çıktı mesela Musa'nın duasından öte veya çölde ateş sütünüyle onlar yolunu gösterdi. Ve İsa'nın sözüne bakıyoruz ve İsa ne diyor? Diri su benim diyor. Bana iman eden hayatından diri sular akılacak diyor. Veyahut ışık, dünyaya gelen ışık benim diyor. Ve böylece Petrus bunu anlayarak, hatırlayarak ilk vaazında kutsal kitaptan Mesih'in kim olduğunu vurguluyor. Zihinle, o kelamdan, Tevrat'tan, Zebur'dan bunları onlara açıklamaya ve kanıtlamaya çalışıyor. Aklına hitap ederek. Ve diyor ki bakın sizin inandığınız bu kelam, sizin inandığınız Musa'nın yasası, sizin inandığınız Davut'un mezmurlarına bakarsanız, sizin inandığınız Yoel gibi peygamberlere inanırsanız o zaman başka çareniz yok ki İsa'ya da Mesih'e de iman etmeniz lazım. Çünkü bütün o metin burada gerçekleşiyor. Bağlantılı, birisine evet deyip ötekisine hayır diyemezsiniz. Mantıksal değil. Ve böylece çok güçlü bir hitap ve bir ikna yöntemini seçiyor. Ve bakın sadece çıkıp hepiniz yanlışsınız, hepiniz aptalsınız demiyor. Hayır, ortak noktalarından başlıyor. Onların zaten neye inandığını biliyor. Çünkü kendisi de Yahudi. Ve ortak noktadan başlayarak inanmadıkları noktalara ilerliyor. Ve diyor ki buna inanıyorsanız bunu da kabul etmeniz lazım. Ve bazen biz de bunu yapmamızı çok teşvik ediyorum. İlla ki kalkıp bütün inandığınız saçma diye, yanlışsınız diye değil. Ortak noktalar nedir? Petrus aklan, zihnen hitap ederek bir kanıt veriyor. Sonra tarihsel kanıta da gidiyor mesela. 30. ayetten ilk önce o sizin bilsin diyor. Ama sonra 32. ayette diyor ki o ölümden dirildi diyor. Ve hepiniz bunu gördünüz diyor. Yani işte bu İsa'yı Allah diriltti ve biz hepimiz bunun tanıklarıyız diyor. Yani tarihsel görgü tanıkları öne sürüyor. Ve bazen bilmiyorum siz de öyle düşünüyor musunuz? Belki ilk defa aramızdasınız ve belki dinlen pek bir aranız yok. Sanki böyle bir şeye inanmaya başlayınca zihni ve aklımızı devre dışı bırakıyoruz. Böyle bir çöpe bırakıp hadi ben artık hali hayali devam ediyorum gibi. Ama öyle değil. Hayır, burada zihnimizi kullanmak, dönüştürmekten bahsediyor Petrus. Ve aslında ilginç bir kelime kullanıyor. Son bölümlerde tekrar değineceğiz. Diyor ki ne yapalım diyor. Ve Petrus onlara 38. ayet diyor ki tövbe edin diyor. Tövbe biraz ağır bir kelime ama aslında kök anlamına bakarsanız Grekçe'de düşünmemizi değiştirmek demektir. Düşünüş tarzınızı değiştirin. Yani zihninizi, akıl yürütme yönteminizi değiştirin. Ve burada sadece yani hislere bağlı veya duygulara bağlı veya soyut bir şey değil, somut bir şey. Ve böylece Petrus zihne, akla hitap ederek kelamdan, Tevrat'tan, Zebur'dan Yahudilere bir kanıt göstererek İsa'nın beklendiği Mesih olduğunu kanıtlıyor. Ve böyle diyor ki yani İseviliğe, İsa'ya iman etmek istiyorsanız içeriksiz olmaz. Gerçekten içeriğini anlamanız lazım. Neye iman ediyorsunuz? İsa neyi temsil etti? Neden kurban oldu? Problem nedir? Bütün bu içeriklere iman etmeniz lazım. Ve zihinle başlıyor. Ve bakın birçok şeye geçerli ama bu sadece tek defa yaptığımız bir şey değil. Sadece iman etme noktasında zihnimizi değiştiriyoruz değil. Mesela Paulus Romalılar 12'de diyor ki gittikçe dünyaya uymayın, düşüncenizi, zihninizi değiştirin diyor. Yani bu sadece bir noktada gerçekleşmiş, bitmiş, geçmiş bir şey değil. Hayat boyunca düşüncemizi değiştirmekle yükümlüyüz. Hayat boyunca düşüncemizi, zihnimizi, aklımızı İsa'nın yönteminin altına dönüştürmekle yükümlüyüz. Bu bir, zihin. İkincisi, lütuf. 36. ayet tekrar. Bakın orada Hristiyanlığın, İseviliğin neye dayalı olduğunu gösteriyor. Tekrar okuyayım size. Diyor ki, bu nedenle bütün İsrail evi kesinlikle bilsin ki çarmıha gerdiğiniz bu İsa'yı Allah hem Rab hem de Mesih yaptı. Ve belki dini bir yaklaşımdan geldiğinizde şaşacaksınız. Çünkü aslında belki sizin beklediğiniz, bakın iman etmek istiyorsunuz, şunu şunu şunu şunu şunu yapın. Veya bu listeyi yerine getirin. Veya bu kuralları yerine getirin. Veya bunu yapın, onu yapın. Ama burada Petrus'un söylediği onlar değil. Allah nelerin yaptığını vurguluyor. Lütfa dayalı. Yani senin ve benim yaptıklarımıza değil. eylemlerimize değil, Tanrı'nın İsa Mesih'te yaptığı eylemlere dayalı bir zemin atıyor, bir temel atıyor. Ve Petrus yani bu yapılanları vurguluyor. Ve farkındaysanız bu metinde birçok alıntı kullanıyor. Yoel peygamber, Hazreti Yoel'den, Davud'dan birçok alıntı kullanıyor, birçok kelam kullanıyor. Ve aslında demek istediği şey, bütün her şeyin, bakın bütün bunlarının, bütün okuduğunuz her sayfanın temeli, zemini, merkezi İsa Mesih. Hepsinin merkezinde Mesih var. Ve birçok örnek veriyor bize. Yani İsa Mesih her gerçekleşmiş olan, her tanışmış kişinin eski ayette nihai ve gerçek versiyonu olduğunu vurguluyor. Mesela Paulus ne diyor? İkinci Adem'den bahsediyor Romalılar mektubunda. Adem'e ne oldu? Adem ve Havva güzel bir bahçedeydiler ve her şey süt limandı. Ama sonra şeytan onu denedi ve kandırdı. Ama Paulus diyor ki ama ikinci Adem geldi. O da bir bahçedeydi. Getsemani bahçesindeydi. Şeytan onu da denedi ama kandıramadı. Veyahut Petrus diyor ki nihai Davud var diyor. Burada bir Davud var. Davud'un alıntılarını veriyor. Mesela Davud diyor ki kutsal olan çürümeyecektir diyor. Cesedi çürümeyecektir diyor. Ve belki diyorsunuz ki ya bu Davud kendinden bahsetti. Ama Davud'un cesedi çürüdü gitti. Davud buradan kendinden bahsetmiyor. Veyahut sonraki Mizmur 110'da diyor ki efendim, Rab benim efendime konuştu. Kim kime konuştu? Biri birinden konuşuyor ama kim olduğu belli değil. Yahudilere sorduğunuzda bu çok zor bir metin. Ve Petrus diyor ki bu esas Davud, gerçek Davud İsa'dır. Ve herkes hatırlıyor. Aa Davud kimdi ya, şu çocuk değil miydi? Dev Calüt'ü yenip taşlan, yenip halkına özgürlük veren. Ve diyor ki evet İsa aynı şeyi bütün dünyadaki halklarla yapıyor. Evet Davud Dev Calüt'ü yendi ama İsa kötülüğü ve şeytanı yendi. İsa kendisi diyor gerçek Yunus benim diyor. Ve herkes Yunus'u hatırlıyor. Yunus ne oldu? Yani Yunus Tanrı'dan kaçtı ve bir fırtına çıktı ve bütün gemideki insanlar mahvolacaktı ve kendini denize atıyor. Diyor ki problem benim diyor. Beni denize atın her şey iyi olacak diyor. Ve kendini feda ederek, hayatını riske atarak denize atıyor ve 3 gün bir balinanın içinde yaşıyor değil mi? Ve İsa diyor ki aynı işaret size verecektir. Ben geldim diyor. Ama ben sadece hayatımı riske atmadım, hayatımı feda ettim. Ve 3 gün balinanın göğsünde değil, 3 gün toprağın içinde yattım. Ve sonra dirildim. Bütün bunlar İsa'nın yaptıklarını vurguluyor. Tevrat'taki bütün her şey bunları vurguluyor. Birçok örnek verebilirim. Ama fikri anladınız. Yani buradaki verilen ayetler de hepsini bu gerçeği vurguluyor. Neden dersiniz? Neden bu önemli? Çünkü bakın kutsal kitabı aldığınızda, okuduğunuzda bazen şöyle bir hissiyata kavuşabilirsiniz. Ha şunu yapmam lazım. Bunu yapmam lazım. Ha bu kuralı da tutmam lazım. Yani sanki hepsi bizim üzerimize yazılmış gibi. Ama Petrus diyor ki yok yok yok sizin üzerinize yazılmış değil. Bu Mesih üzerine yazılmış. Onun bütün bunları nasıl tuttuğunu, nasıl yerine getirdiğini öğretmek için onun üzerine yazılmıştır. Kutsal kitabın merkezinde biz yokuz. Kutsal kitabın merkezinde Tanrı var, Mesih var ve ondan lütuf var. Yani evet kutsal kitapta birçok nasihat bulabilirsiniz, doğru ve yanlışı bulabilirsiniz, ahlaki yöntemleri bulabilirsiniz ama merkezde bunlar yok. Merkezde neler yapmanız lazım değil. Merkezde Tanrı sizin lehinizde neler yaptı, sizin namınıza neler yaptı. Çünkü ve bu da önemli, alan standardını kimse yerine getiremez. Hiçbir insan yerine getiremez. Kutsal kitabı okuyup hepsini kendinize doğru okursanız perişan olursunuz. Çünkü hiçbir insan bunları yerine getiremez. Sadece İsa Mesih bunların hepsini yerine getirdi. Ve Paulus bunu diyor. Diyor ki bütün eski ayet, bütün bunlar bizi Mesih'e doğru terbiye etmek için verilmiştir diyor. Yani çaresizliğimizi anlatmak, göstermek, gözümüz önüne boyamak ve bizi Mesih'e doğru sürüklemek için verilmiştir diyor. Yani ikinci adım lütuf. İlk adım zihinden, akıllan anlamak. yöntemimizi değiştirmek. İkincisi, lütfa kavuşmak. Kendi eylemlerimizden değil, bizim ne yapmamız gereken şeylerle değil, onun ne yaptığı şeylerle. Bu ikinci adım oluyor. Ve bilmiyorum siz böyle düşünüyor musunuz? Bilmiyorum böyle buradan çıktığınızda, dünyanın akışına kapıştığınızda böyle düşünüyor musunuz? Yoksa belki aranızda imanlılar var ve kutsal kitabı okuyorsunuz. Acaba siz de Petrus gibi okuyor musunuz? Her sayfada Mesih'i bulabilir miyim diye okuyor musunuz? Her sayfada bunu Mesih nasıl yerine getirdi diye okuyabiliyor musunuz? Yoksa her sayfayı kendinize odaklı mı okuyorsunuz? Ben neler yapmam lazım? Neler yerine getirmem lazım? Çünkü Petrus burada diyor ki hayır hayır hayır, lütuf. Merkezde lütuf var diyor. Yoksa ikinci adımı kaçırıyoruz. Ve belki diyorsunuz ki ya çok garip yerler var. Ve bu garip yerleri peki nasıl? Her şeyde olmaz ki. Yani bu belki bazı şeylerde olur. Her yerde olmaz ki. Size en garip yerlerden birisini örnek olarak ikinci nokta için getirdim. Bakın Hakimler kitabı çok ilginç bir kitap değil mi? Hakimler kitabın bir nakaratı var. O zamanlar herkes kendi kafasına göre yaşıyordu. Çünkü hiçbir kral, bir yönetmen yoktu. Biraz bugüne benziyor. Herkes kendi kafasına hareket ediyor. Ve Hakimler kitabının en son bölümlerinde 19. çok garip, çok şiddetli, çok berbat bir olay oluyor. Çocuklarımız çıktı değil mi? Bir adam, bir koca, herhalde çok karısı var ve cariyesi evden kaçıyor. Kavga ediyorlar. Cariye derken kölesi mi, sevgili mi diyelim, bugün Allah'a şükür böyle bir şeyler yok. Ve adam gidip o cariyesini geri getirmek için arkasından gidiyor. Ondan sonra ikna ediyor. Çünkü cariyesi de babasının evine kaçmış. İkna ediyor. Ondan sonra geri geliyor. Ama yolda geri dönüşte bir yabancı bir köyde kalıyor. Ve oradaki insanlar çok kötü. Ve adamı öldürecekler. Kendi paçasını kurtarmak için cariyesini onlara veriyor. Ve onu dövüyorlar. Taciz ediyorlar. Öldürüyorlar. Ve çok berbat bir bölüm. Çok berbat bir bölüm. Ve böyle bir bölüm okuyorsunuz, diyorsunuz ki ya ben bu bölümden neden bu verilmiştir? Neden? Ne saçma sapan şeyler. Ama çok somut bir şeyde düşünürseniz bu koca ne kadar rezil bir kocaydı. Karısını koruması gerekirken kendi paçasını kurtarmak için cariyesini ölüme teslim ediyor. Ve İncil İsa'yı nasıl tanıtıyor bize? Birçok farklı şekillerde tanıtıyor ama bir tanıtım imgesi koca. Ve kilise onun gelini. Ve bu şerefsiz koca cariyesini öldürmeye teslim ederken İsa Mesih ne yapıyor? Nihai koca olarak kendisini feda ediyor ve gelinini kurtarıyor. Her yerde İsa Mesih var. Her yerde merkezde lütuf var. Bu ikinci nokta. Birincisi zihin, ikincisi lütuf, üçüncüsü yürek. 37. ayete bakarsanız şöyle diyor. Bu sözleri işittiklerinde yüreklerine bir ok saplanmış gibi oldular ve Petrus ile diğer elçilere kardeşler ne yapmalıyız dediler. Tek zihin değil, tek lütuf değil. Yüreğinize bir ok saplanması lazım. Yüreğinize bir ok saplanıp ne yapalım diye çaresiz kalmanız lazım. İman etmemiz için. Yoksa sadece bir teori, hafif bir şey kalıyor. Bakın bu ne demek? Petrus'un vaaz ettiği iman böyle bir gün aklınıza esmiş bir geliştirme programına katılırmış gibi. Bugün ben İsa gibi yaşayayım veya bugün ben bu kuralları kullanayım veya bugün ben Hristiyan olayım gibi bir şey değil. Değil. Karar vererek bir geliştirme programına katılır gibi veya bir esinlenme veya bir hobi edinirmiş gibi bir şey değil. Aslında İsa'nın sana öğrettikleri insanı işgal ediyor gibi bir şey. Hatırlatmak isterim, bir bölüm evvel ne oluyor? Kutsal ruh iniyor aşağı. Güç iniyor. Yani yeni bir güç hayatınıza geliyor. Üzerinize bir şey iniyor. İçinizde bir şeyler değişiyor. Onun için diyor yürekleri okla saplandı diyor. Bakın dışarıdan sopayla dayak yedi gibi oldular demiyor. Çünkü birçok defa nasihat duyduğumuzda, eleştirildiğimizde dışarıdan sopayla dövülüyormuş gibi oluyoruz. Ama bakın dışarıdan yüreğinize çok uzun bir mesafe var. Dışarıdan içeri doğru hiçbir şey değişmiyor. İnsanlar korkabilir. Evet, belki korkudan ötürü bazı şeyler yapmayabilirler ama içleri değişmiyor. O korku tehdidi olmasa yine de yapacaklar. Ama burada diyor ki yüreklerine ok saplanmış oldu. Yani içten bir değişiklik oldu. Ve içten bir değişiklik olunca artık farklı bir yöntemde yaşamak istiyorsun. İçten bir güç geliyor ve değiştiriyor bizi. Yani yürekleri delindi diyor, deşildi diyor. Ne demek istiyor acaba? Bakın burada diyor ki sizin öldürdüğünüz bu Mesih, sizin çarmıha gerdiğiniz bu Mesih. Ve çok ilginç bir şey. Diyor ki ilk başta bu Yahudiler bütün dünyadan geldiler diyor. Yani bunlar 7-8 hafta evvel İsa'yı öldürmediler ki. Paulus burada ne anlatıyor? Ama bunlar bunu duyduklarında anlıyorlar ki manevi açıdan evet biz öldürdük. Belki fiziksel açıdan onu çivilemedik. Belki fiziksel açıdan çarmıha gerin diye bağırmadık. Ama manevi açıdan elbette öldürdük. Manevi açıdan onların kötülükleri, onların eksiklikleri gerçekten İsa Mesih'i çarmıha gerdi. Ve bunu anlıyorlar ve böyle yürekleri sarsıyor. Kendi eksikliklerini, kötülüklerini, namus lekelerini görüyorlar. Ve bunu çok soyut değil, teoride, abstrakt bir şekilde değil, çok somut bir şekilde görüyorlar. Size Petrus'un kendi örneğini vermek istiyorum. Petrus Luka 22'de, Petrus biliyorsunuz sınıf ineği. Hep İsa'nın ilk arkasından gelen, her şeyi bilirim, her şeyi yaparım iddia eden. Herkes seni ele verse bile ben seni ölüme kadar ele vermem İsa diyen. Ve sonra ne oluyor Luka 22'de? 3 kere ihanet ediyor. Kendi paçasını kurtarmak için. Korkuyor. Gece yarısı askerler geliyor. İsa'yı tutukluyor, götürüyor ve hepsi kaçıyor. Bütün talebeler kaçıyor. Ve Petrus 3 kere İsa'yı ihanet ediyor. Ben bunu tanımıyorum. Ben bunu hiç görmedim. Ya sen onun yanında yürüyen talebeler gibi değil. Yok, kesinlikle değil. Ben onu hiç tanımıyorum. Hiç görmedim. Ve İsa'yı yargı iç alanda döverek götürdüklerinizde gözler kesiyor. İsa ve Petrus'un gözleri kesiyor. Ve Petrus İsa'yı görüyor ve İsa evvelden söyledi. Sen beni ele vereceksin Petrus dedi. Ve o an İsa ile göz teması kurduğunda Petrus bir çöküş yaşıyor. Yüreği saplanıyor. Yüreğinin içine ok giriyor gibi. Ve çöküp hüngür hüngür ağladığını okuyoruz. Çünkü aşırı utanıyor. Aşırı bir çöküş yaşıyor. Suçlu olduğunu biliyor. Ve orada Petrus'un tövbesi başlıyor. Orada Petrus'un imanı başlıyor aslında. Orada gerçekten ne kadar çaresiz, ne kadar zayıf bir insan olduğunu kavramaya başlıyor. Bakın fark nedir biliyor musunuz? İnsana kural verirseniz ve siz o kuralları ezdiniz dersek, ne olmuş? Allah'ın kurallarını ezmişik, ne olmuş? Ama bir insanın kalbini ezdiniz dersek bu çok büyük bir fark. Birdenbire soyuttan somuta geçiyorsunuz. Teoriki kuralları ezdiniz derken ne olmuş? Ama bir insanın yüreğini ezdiniz. Onu kırdınız, bozdunuz. Petrus İsa'yla göz teması kurduğunda ve biz Tanrı'yla göz teması kurduğumuzda bu çöküşü yaşıyoruz. Ve yüreğimiz aynı buradaki gibi okla saplanıyor. Ve kalbimiz, onun kalbini kırdığımızı anlıyoruz. Sadece mevzu kurallar, yasalar değil. Ve bakın bunu dıştan elde edemezsiniz. Bir insanı sopayla dövebilirsiniz ama içine ulaşmayacak. Belki dıştan uyum sağlamayı öğrenecek ama içten yüreğine ulaşmayacaksınız. Ama yürekleri buradaki gibi sarsılırsa, ok saplanırsa o zaman gerçekten içten dışa doğru bir değişiklik olacak. Ve bu değişikliğin ilk ürünleri ne biliyor musunuz? Değişmek istiyorsunuz. Bir kardeşle hafta içi ara sıra konuşuyoruz. Diyor ki tamam şimdi ben iman edersem, vaftiz olursam okey kurallar nedir? Her hafta kiliseye gelmem lazım mı? Her hafta hafta içi buluşmam neler geliyor, neler yapmam lazım? Ve anlatmaya çalıştığımızda sen gerçekten iman edersen Rab senin yüreğini değiştirirse sen bunu isteyeceksin. İçten isteyeceksin. Seni kimse zorlamayacak. Sen Pazar günü kardeşlerinden bir araya gelip buluşmak isteyeceksin. Çünkü içten dışa doğru bir değişiklik yaşıyorsun. Siz bu değişikliği yaşadınız mı? Veyahut hangi derecede yaşadınız? Bakın İsa dövüldüğünde, kırbaçlandığında, çivilendiğinde, diken taç kafasına konulduğunda ve en sonunda çarmıha gerilendiğinde anlamamız gereken şey bunu sen ve benim suçlarımız yaptı. Sen ve benim suçlarımız. Ve sadece dünyada bir insan olsaydı, İsa yine de çarmıha gerilseydi, o bu insanın suçundan ötürü ölmüş bir İsa Mesih olacaktı. Ve bunu anladığınız derecede yüreğimiz eriyor. Ve yüreğimize ok saplanıyor ve biz içten doğru değişmek istiyoruz. Ve bu da tek seferlik bir şey değil, devamlı bir şey. Luther dedi ki, yani tövbe dedim, ne dedim? Zihin değişikliği. Dedi ki bir imanlı için, İsevi için bütün hayat boyunca, hayat boyunun temeli zihnimizin değişmesi, tövbe dedi. Ve doğru. Son noktama gelmek istiyorum, yaşam. İlk adım zihin. İkincisi lütuf, üçüncüsü yüreğimizin saplanması ve son olarak yaşam nasıl değişiyor? 38. ve 39. ayette çok kısa bir şekilde hepsini teker teker bize sayıyor. Ne yapalım kardeşler diyor Petrus'a ve öbür elçilerine. Ve Petrus cevap veriyor, kısadan cevap veriyor. Diyor ki ilk olarak tövbe edin diyor. Tövbe edin ve Tanrı'nın affına ve bağışlanmasına kavuşun diyor. Ve bu tövbe ederek, zihin değişikliği yaşayarak, yaşadığınız istikameti değiştirerek, atıyorum pazar günü geç geç uyuyup eğlenmeye meyilliseniz, pazar günü kardeşlerle bir arada olmak için erken kalkıyorsunuz belki. Belki Netflix dizileri izlemek yerine kutsal kitabı alıyorsunuz, merak ediyorsunuz. Ya İsa eski ayette neler yazdı, ne yaptı, nasıl, nerede bulabilirim? İçinizdeki iştahlar değişiyor. Petrus diyor ki tövbe edin, hayatınızı bu güç aracılığıyla altı üst edinip değiştirin ve affına sığının ve yeni bir özgürlük kazanın diyor. Sonra ikinci olarak ne diyor? Vaftiz olun diyor. İsa Mesih'in adına günahlarınızın affedildiğini simgelemesini göstermek için vaftiz olun diyor. Ve yeni bir topluma, yeni bir aidiyet kazanın. Bu toplum kilise. Hatırlarsanız Pentekost gününde hep elçiler işi birinci bölüme baktık ve yükseliş günde hep ikinci bölüme baktık ve şimdi buradan devam ediyoruz. Orada ilk kilise bir araya geliyor. Ve eskiden hepsi tek halktan, tek ırktan, tek dilden olduysa şimdi bütün dünyadaki bütün uluslardan, bütün ırktan, bütün etnik kökenlerden hepsi bir araya giriyor. Artık halk sınırlaması yok, ayrım yok. Birincisi tövbe et, ikincisi vaftiz ol, yeni bir topluma, kiliseye ait ol. Üçüncüsü yeni bir güç gelsin hayatına. Kutsal Ruh'un armağanlarını karşıla diyor. Yani hepimize Tanrı armağanlar veriyor. Bencil için değil, kendimiz kullanmamız için değil. Hayır, karşımdaki insanları iyilik etmek için. Karşımdaki kardeşleri bereketlemek için. Ve Ruh'un inişinden yeni bir güç edin diyor. Ve bakın Ruh'un inişinden ne başlıyor biliyor musunuz? Hayatınızda bir tadilat başlıyor. Beni tanıyanlar biliyor, taşımaktan nefret ederim. Neden nefret ederim biliyor musunuz? Eşyalarınızı bir evden öbür eve taşımak bitmiyor. Kutularda duruyor hepsi, tadilat başlıyor. Ve çok işte lambalar, işte bunlar, işte duvarları, işte neymiş dolapları. Yani çok uzun süren bir şey. Burada manevi bir tadilat başlıyor. O ruhun inişiyle hayatımızda İsa möbleleri, bunu beğenmiyorum, at gitsin. Bunu beğenmiyorum, bunu dışarı at. Bu burada olmayacak, bu buraya gidiyorsun. Bu odanın kapısı açık mı, kapalı mı? Açalım, duvarı yıkalım. İsa hayatımızda bir tadilat başlatıyor. Siz bu tadilatı gördünüz mü hayatınızda? Eski alışkanlıkları dışarı atıyor ve yeni alışkanlıkları hayatınızın içine koyuyor. Ruhun inişinden. Artık değişmek istemeye başlıyorsunuz. Zorla değil, dayakla değil, korkuyla değil, kibirle değil. İstekle, içten dışa gelen bir güçle, kutsal ruhun gücüyle. Ve son olarak tövbe dedik, vaftiz dedik, ruhla armağan ve güç edinmek dedik. Ve en sonunda müjde herkese geliyor. Çok ilginç bir şey diyor ki, son ayette. Çünkü vaat sizler için, Yahudilere konuşuyor, çocuklarınız için ve uzakta olanlar hepsi için. Yani Allah'ın, Rabbin kendisine çağıracağı herkes içindir diyor. Bu çok yeni bir şey. Yepyeni bir şey. Ve Elçilerin İşi kitabı buna göre ilerliyor. Önce Kudüs'ten, sonra Yahudiye bölgesinden, sonra Samarya, sonra bütün dünyaya yayılıyor. Artık bu ne demek biliyor musunuz? Dışlama bitiyor. Artık herhangi bir insan, ben daha üstünüm çünkü ben, benim kanımda şu ırk var veya benim soy ağacımda bu var veya ben bu toprağın çocuğuyum, ben o toprağın çocuğuyum, ben bu dinde büyüdüm. Hepsi gidiyor. Bakın bugün Kadınlar Günü. Kadınlar Gününüz kutlu olsun. Dün akşam güzel bir Kadınlar Günü kutlaması yaptı bizim kadınlar. Zengin ve fakir duvarları yıkılıyor. Irklar arasındaki duvarlar yıkılıyor. Cinsiyet arasındaki duvarlar yıkılıyor. Dinler arasındaki duvarlar yıkılıyor. Siyasi duvarlar hepsi yıkılıyor. Hepsi artık Mesih'e gidebilir. Müjde herkese diyor. Ne diyor? Allah'ın kendisine çağırdığı herkes içindir diyor. Ve böylece yaşam alt üst edilmeye başlıyor. Ve Petrus böyle vaazını bitiriyor ve ben de aynı şekilde bitirmek istiyorum. Bu çok güzel bir davetiye değil mi? Bakın ilk başta o öykü, şahadet getirerek iman ediyorsun. Ama buradaki vaazda öyle, tam öyle değil. İlk önce zihinle anlamamız lazım. Neye iman ediyoruz? İçeriği nedir? İsa ne istiyor benden? Neyi vurguluyor? Sonra lütfe sığınıyoruz. Bizim yaptığımız bir şey değil, onun yaptığı bir şey. Yaşadığı, hatasız, günahsız yaşadığı hayatı bana armağan ediliyor ve benim pis, kirli, eksik hayatım ona veriliyor. Ve böylece kurtuluyoruz, lütfe sığınıyoruz. Çarmıhta İsa Mesih bizim yerimize ölüyor. Sonra yüreğimiz saplanıyor. Soyut bir şekilde anlamak değil, gerçekten biz İsa'ya ve Tanrı'ya karşı onun yüreğini nasıl kırdığımızı anlıyoruz. Ve Petrus gibi bir hüzne kapılıyoruz. Ama bu hüzün ölüme götüren bir hüzün değil, yaşama götüren bir hüzün. Çünkü hayatımızda bir değişim başlıyor. İstek oluyor. Ve sonra dördüncü olarak yaşamımız değişmeye başlıyor. Tövbe ederek, vaftiz olarak, Kutsal Ruh'un gücüne sığınarak ve müjdeyi hem kendimize hem bütün tanıdığımız insanlara paylaşarak. Dua ederim. Göklerdeki babamız, sana bu metin için minnettarız. Sen bize her şeyimizi yaptın Rab. Ve bize sadece kurallar vermedin. Sen bizi kendi lütfuna çağırdın ve senin lütfuna sığınarak, seni tanıyarak bizi kurtardın Rab. Ve lütfen bu gerçekliği daha derin ve daha kapsamlı derecede deneyimlememiz için dua ediyorum Rab. İsa Mesih adına amin.